Ayrım 7.
Fourier, mümkün olduğu kadar çeşitliliği sağlamak istemektedir. Ona göre yeteneklerde ve tutkularda ne kadar çeşitlilik sağlanırsa, ortaklar arasında uyuma o derece çabuk ulaşılacaktır. Sınıflandırmaya düşkünlüğünü o dereceye vardırmıştır ki, bazılarına göre bu onun ticaretten gelmesine bağlıdır. Karakterler arasında 810 nüans saptanmıştır. Flanster, bütün ortakların pay sahibi olduğu bir kooperatiftir. Herkesin çalışmasa bile hayatını sürdürebilmesi için gerekli asgari gereksinimi karşılanmaktadır. Ücretlilik kaldırılmış, yerine ortak mülk ve kardan pay alma sistemi getirilmiştir. Nüfusun 7/8'i tarım ve endüstride çalışanlardan, geri kalan kısmı da artistler, bilginler ve sermayelerini ortaklığa katarak bundan gelir sağlayan kapitalistlerden oluşmaktadır. Ortaklığın karının da asgari geçim sağlandıktan sonra 5/12'si emeğe, 4/12'si sermayeye, 3/12'si de yeteneğe ayrılmıştır. Flanster'deki en yoksul sofra bile uygarlıktaki en zengin sofradan iyi donatılmıştır. Genel olarak ütopyalarda gözlenen çilecilik buraya girmemiş, Fourier, rebelsiz hatırlatan biçimde en yoksulun sofrasına bile 30-40 çeşit yemek ve bir düzine değişik içecek koymuştur. Söylediğimiz gibi Fourier için karakterleri biçimlendiren tutkular çok önemli olduğu için Flanster'deki çalışma hayatı da bu tutkulara göre düzenlenmiştir. 12 tutkudan birisi olan ve çeşitlilik, değişiklik gereksinimini açıklayan Papillon'un gelişimini sağlamak için 2 saatte bir iş değiştirilmektedir. Fourier'a göre bir barbar kent, Fransa'da kentlerin çoğunda görüldüğü gibi birbirinin üstüne yığılmış evler, dar ve eğri sokaklardan oluşmaktadır. Petersburg, Amsterdam, Yeni Londra ve Marsilya gibi uygar kentler ise dama tahtasını örnek alan planlarıyla monoton bir düzene sahiptirler. Birkaç sokağını gördükten sonra ezbere bildiğimiz bu kentler o derece sıkıcıdır ki hemen Paris gibi biraz süslü ve değişik barbar üslupta bir kenti tercih ederiz. Uygarlık 3000 yılda barınma sanatını bile bulamamıştır. Fourier, özel ve ortak çıkarların uzlaşımının gerçekleşeceği yeni toplumunu, güzel ve yararlının birleştiği yeni yapılarda yaşatmak istemektedir. Güzel çirkinden daha masraflı değildir. Flanster ya da ortak saray iki kollu, üç katlı büyük bir yapı olarak düşünülmüştür. Yemek salonları, kitaplık, gözlemevi, tapınak gibi sessizlik isteyen yerler merkeze konmuş, yapının kollarından birisine gürültülü atölyeler, diğerine ise ziyarete gelecek yabancılar için odalar ve salonlar yerleştirilmiştir. Ortaklar üst katlarda bulunan özel apartmanlarda kalıyorlarsa da yatma dışında birlikte yaşamakta, birçok salonda bir araya gelip ortak mutfakta pişeni birlikte yemektedirler. Ahırlar, ambarlar ve büyük mağazalar ana yapının karşısında yer almıştır. Fourier her zaman elinde 1 metrelik bir bastonla dolaşıp karşılaştığı bütün yapıların ve meydanların ölçüsünü aldığından olacak, sonradan Le Corbusier'da cebinden metreyi eksik etmeyecektir, Flanster'e ilişkin ideal ölçüleri ayrıntılarıyla vermektedir. Flanster'in sokakları da çamurdan ve yağmurdan arındırılmıştır. En acayip tutkuları sıralayan Fourier'ın şehircilik konusundaki bu temizliğini nasıl açıklamalı? Ulaşım tamamen kapalı sokaklar ve tüneller yoluyla sağlanmaktadır. Birinci katta yer alan ve bütün yapıyı dolaşan kapalı sokaklar, kışın ısıtılmakta, yazınsa serinletilmektedir. Kış aylarında insanlar atölyelere, yemekhaneye, salonlara, kürk ya da çizme giymeden, kötü hava şartlarından uzak, nezle olmadan gidebilmektedirler. Fourier'a göre tek başına bu kapalı sokaklar düzeni bile, Flanster'deki en yoksul ortağı dahi uygarlığın krallarının sahip olduğundan çok daha fazla konfor sağlamaktadır. Krallar bırakın kapalı sokaklarda sağlanan bir ulaşımı, çoğu zaman yağmurdan korunakta arabaya binebilecekleri bir sundurmadan bile yoksundurlar. Fourier, bugün daha çok yapıtlarında keşfedilen şiirsellik, oyunsallık ön plana çıkarılarak değerlendiriliyor. Dünyanın ekseninin 7-5 eğilerek sürekli bir ilkbahar düşleyen, tutkulara, içgüdülere sayfalar ayıran bu düşünür, haklı olarak André Breton'un ilgisini çekmiş, psikanalizin habercileri arasında sayılmıştır. Fakat Fourier'ın çağdaşı olan izleyicileri onun düşüncesini bu delilikten arındırarak rasyonel kılmak istemişler Gilles Lapoge'un sözleriyle mumyalaştırmışlardır. Fourier hikayeye göre her o öğle vakti Palais Royal'ın bahçesinde projesini finanse edecek birisini beklermiş. Randevularına kimsenin gelmediği Fourier 1837'de evinde kedileri ve çiçekleri arasında üzerinde redingotu yalnızlık içinde ölünce Fourierizm'in başına Flanser'i yazılarıyla tanıtmasının yanı sıra 1854'te Amerika'da sürgünde bulunduğu sırada Dallas yakınlarında bu örneğe göre uzun ömürlü olmayan bir de komünite kuran Victor Considerant geçmişti. Daha önce orduda mühendis olan Considerant daha çok Flanser'in getireceği düzenin altını çiziyor, tek tek evlerden oluşan kentlere kıyasla mutfak, yemekhane gibi birçok mekanın ortaklaşa kullanıldığı konut birimlerinden oluşan bir yerleşme biçiminin sağlayacağı yararları şöyle sıralıyordu. 14. Louis ve mimarlarının 5000 savaş malulünün her birine bir küçük ev yaptırma gibi saçma bir işe girişmemeleri, 1600-2000 kişilik bir topluluğu da 350-400 ev yerine büyük bir yapıda barındırmak çok daha akıllıca ve ekonomik bir yoldu. Böylece 400 mutfak, 400 yemek odası, 400 tavan arası ve mahzen, 400 ahır ve samanlık, birkaç bin kapı ve pencere tasarruf edilebilirdi. Considerant böyle bir projeyi gerçekçi bulmayanlara, sonradan Jules Verne'ın yüzen kent olarak tasarlayacağı büyük yolcu gemilerine bakmalarını öğütlüyordu. Fourierizm'in bir başka militanı olan Godin'in 1859'da kurduğu Familister de Gauss, endüstri ve tarımı birleştirme, farklı bir mimari ve örgütlenme yolunda gerçekleştirilen en uzun ömürlü, günümüze kadar gelen komünitedir. Soba ve fırın yapımında saç yerine dökme demir kullanma tekniğini getirerek zenginleşen bu demir çelik işçisi, servetini Fourier'ın düşlediği bir Flanser gerçekleştirmek için kullanmış, ortaya çıkan deney ilginç karşılandığı kadar sağdan ve soldan şiddetli saldırılara hedef olmuştu. 18 hektarlık bir alan üzerine kurulan ve yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı bu işçi sitesinde birbirine bağlı 3 ana yapı, okul, çamaşırhane, fırın ve benzeri olarak kullanılan küçük yapılar ve bir manifaktür bulunuyordu. Boş alanlarda parklar ve meyve bahçeleri yer alıyordu. Kooperatifin ortakları konutlarının hemen yanı başında bulunan manifaktürde çalıştıkları gibi siteden çıkmadan bütün gereksinimlerini karşılayabiliyorlardı. Godin 1874'te yayımladığı Kooperatif Tanıtan kitabında işçi konutlarının sakin, dinlendirici yerler olması gerektiğini, bu yüzden sitede çamaşırhane ve herkese yemek çıkaran bir mutfağın bulunduğunu, konutların bol suya kavuşturulduğunu ve her iki cepheden de aydınlığa açıldığını belirtiyor. Gerçekten Rago'nun belirttiği gibi bu komündeki işçiler Paris'in burjuvalarından daha iyi konutlara sahiptirler. Sitede yaş gruplarına göre 7 sınıfa ayrılan çocukların eğitiminde bahçecilik önemli bir yer tutuyordu. Godin de sitedeki apartmanlardan birinde oturuyor, yazdığı kitapçıklarla işçilere bu konutlarda nasıl oturulacağını açıklıyordu. Kurallara uymayanlara Ortaklar Konseyi'nin kararıyla topluluktan ihraca varan cezalar verilebiliyordu. İşçilerin sıcak sulu, tuvaletli, aydınlık konutlarda oturduğu bir kooperatif aracılığıyla iyi beslendikleri, sağlık hizmetinden yararlandıkları, iki adım ötedeki manifaktürde çalıştıkları, çocuklarının eğitim sorununun hemen orada çözümlendiği bu tiyatrolu, sokakları gaz lambalarıyla aydınlatılmış bahçeler ve parklar içindeki Familister, o dönemdeki işçilerin hayat şartları hatırlandığında gerçekten bir dünya cenneti olarak nitelenebilecekken, söylediğimiz gibi daha o zamandan solun eleştirilerini de üzerine çekti. Anarşistler burayı bir kışla olarak değerlendirirlerken, Engels konut sorununun ilk baskısında deneyi överken sonradan fikir değiştiriyordu. İlk baskıda Godin'in sitesi sosyalist bir deney olarak nitelenirken, 1887'deki baskıda buranın da işçilerin sömürüldüğü bir yerden başka bir şey olmadığı ileri sürülüyordu. Bu farklı eleştiriler, Familister ve benzeri deneylerin görmek istemedikleri önemli bir sorunu açığa çıkartmaktadırlar. Çok sınırlı sayıda insanın birlikte yaşadığı bu komünler ancak kentte bulunabilen birçok hizmeti getirmeye çalışmalarına rağmen tabii ki birer kent değildir. Endüstride makinalaşmanın zenginlikle birlikte ortaya çıkardığı yoksulluğun büyük bölümünde okunduğu büyük kentlere bir tepki olarak doğan bu minyatür kentler paternalist biçimlerinin bir sonucu olarak üyeler arası bir iç çatışmayı dışlıyordu. sindirilmiş bir çalışma disiplini ve komünite ahlakıyla işlerin her türlü çatışmadan uzak, ilelebet yolunda gitmemesi için bir neden yoktu. Ancak asla küçümsenmemesi gereken bu deneyler, çatışmayı dışladıkları için de hareketsizliğe, dağılmasalar belki de birer kışlaya benzemeye mahkumdu. İlerici şehircilik örnekleri endüstriyi kabulleniyor, hatta kimi zaman onun yaratacağı zenginliği ve otomasyonu insanlığın mutluluğu için tek yol görüyor. Fakat kırlara taşınmış ve tarımla tamamlanmış bu endüstrinin zorunlu olarak yol açacağı ve açtığı toplumsal hareketlerin kurulacağını umdukları bir uyumla aşılacağını öngörüyordu. İşçi sınıfı büyük kentlerin kapkara işçi mahallelerinde kötü konutlarda oturuyor, kötü besleniyor, çok çalışıyordu. Ama çok geçmeden bu işçi mahallelerinin toplumsal çatışmaların odaklarından birisi olduğu görüldü. Kentler kapkaraydı. Ancak bu kez boyutları daha genişlemiş bir demokrasi için verilen mücadelenin asıl sahnesi de yine bu kentler olacaktı. Nostaljik kültüralist yaklaşım. 19. yüzyılda büyük endüstri kentlerini eleştiren ve alternatif olarak örnek kentler ileri süren bir başka şehircilik anlayışı da Francis Chouin'in sınıflandırmasıyla kültüralist anlayıştır. Kültüralizm, endüstri kentinin hasta olarak nitelenmesi ve hastalığın ancak bir örnek kentle aşılabileceği hususunda şimdiye kadar özetlediğimiz ilericilikle aynı fikirde ise de çareler söz konusu olduğunda ondan ayrılmaktadır. Bu anlayış İngiltere'de Pushkin'den esinlenerek özellikle John Ruskin ve William Morris tarafından geliştirilmiştir. İlericiliğin tekniğin gücüne inanması ve dolayısıyla ilerinin ideal kentini giderek gelişecek bu gücün her alanda sağlayacağı zenginlik ve rahatlık üzerine kurmasının tersine kültüralizm kapitalizme olduğu gibi makinelaşmaya da karşı çıkmıştır. Eski kültürel komitelerin nostaljisi ona asıl karakterini kazandırmıştır. Bu şehircilik anlayışını paylaşan düşünürler, endüstrileşmeyle ortaya çıkan ve niceliksel yığının ağır bastığı, kayıtsızlığın hakim olduğu bir dünya karşısında eski kentlerin organik birliğini savunmuşlardır. Bu modelin ideolojik kilit taşı artık ilerleme değil, kültür kavramıdır. İngiliz mimar Pushkin, 1837'de yayımladığı kitabında Karşıtlıklar, bir kentin ortaçağ ve kendi çağındaki durumunu karşılaştırıp 1440'daki kentin dinsel yapılarının nasıl 400 yıl sonra yerlerini fabrika, hapishane, akıl hastanesi gibi kurumlara bıraktığını gösteriyor ve ortaçağ yapılarının mimari açıdan üstünlüklerini sıralıyordu. Mimarlık alanında güzelliğin ölçüsü olan biçimin işlevi uygunluğunu en iyi şekliyle yansıtan ortaçağ yapıları bu güzelliklerin kendilerini ortaya çıkaran kültürel komiteye borçluydu. Pushkin, çağının zorla ele geçirilmiş, üstünlük maskesini indirerek geçmişin değerlerine dikkat çekmek isterken, şehircilik alanında gerçekleşen su, gaz, kanalizasyon ağı gibi yenilikleri yadsımıyor, bütün bunların aynı zamanda tam tutarlı ve Hristiyan bir üslupta kurulmuş bir kentle birlikte olabileceğini ileri sürüyordu. Ruskin de çok etkilendiği Pushkin gibi sanat, mimari, kent konusunda nostaljik bir düşünceyi benimsemekte, döneminin monoton mimarisini eleştirirken çeşitliliğin övgüsünü yapmakta ve kenti bir kültürel bütünlük, bir organizma olarak anlamaktadır. Gotik'in övgüsünü yapan bu estet için sanat, aşkın bir hakikatin açığa çıkması olduğu kadar bir toplumun canlılığını da ifade etmektedir. Kendi sözleriyle bir ülkenin sanatı, o ülkenin politik ve toplumsal erdemlerini yansıtmakta, dile getirmektedir. Ruskin'e göre döneminin monoton mimarisini hiç kimse sevemez. Sürekli aynı şeyi duymak gibi hep aynı şeyi görmek de ilginç değildir. Edinburgh'da verdiği bir konferansta kentin yalnızca bir caddesinde saydığı birbirinin aynı yüzlerce pencereden söz ederken tekrara, simetriye karşı çıkıyordu. Mimarlarınıza hep aynı şeyi yeniden yaptırıyorsunuz ve bunun sizi etkileyeceğini sanıyorsunuz. Doğanın eserlerinde simetriyi, eşitliği görmüyorduk. Güneşin doğuşu ve batışı her gün aynı değildi. Ağaç güzelliğini asimetrik oluşuna borçluydu. Aynı şekilde ortaçağ kentlerinin güzelliği de yansıttıkları bu çeşitlilikten geliyordu. Mimari, diyordu Ruskin, herkesin öğrenmesi gereken bir sanattır. Çünkü herkesi ilgilendirmektedir. Döneminin mimarisindeki zevksizliği insanların evlerini artık yalnızca geçici konutlar olarak görmesine bağlıyor. Kentsel mimarinin eski kentlerde yaşandığı gibi ancak dayanışmayla bir güzellik ve ululuğa kavuşabileceğini ileri sürüyordu. Ona göre ulusal mimarilerin karakterleri onların yalnızca iklime ve yere uygunluklarından değil, aynı zamanda içinde geliştikleri özel zihinsel iklimle bağlantısından, birlikteliğinden kaynaklanıyordu. Hiç kimse eğer metafizikçi değilse mimar olamazdı. Endüstri kentlerinin kapkara, hüzün verici işçi sitelerini, garlarını, hapishanelerini, fabrikalarını yapan mimarlara övgüsünü yaptığı sanatçı mimari hatırlatıyordu. 1851'de Londra'da 6 ayda inşa edilen ve metalik mimarinin en iyi örnekleri arasında sayılan Paxton'un Kristal Sarayı, gözlerini sanatçı mimarların kurduğu eski kentlere ve yapılara çevirmiş Ruskin için bir salatalık serasından başka bir şey değildi. Ruskin'in uygarlığı hedef alan acımasız eleştirileri William Morris tarafından da tekrarlandı. Fakat Morris, hocasının tutucu tavrının tersine sosyalist bir militandı. Ruskin'in izleyicisi olduğu kadar Dickens'ın da hayranı olan bu mimar, şair, ressam için de dönemin yapılarına hakim, mimari üslup sunulduğu gibi bir ilerlemeyi değil, bir gerilemeyi, çirkinliği yansıtıyordu. En son yapılan ev her zaman en çirkin ve en bayağı evdir. Morris'e göre mimarinin canlı olduğu dönemlerde kentteki hemen bütün evler güzelken, şimdi bunlardan bir tekini bile görmek bizi şaşırtmakta, heyecanlandırmaktadır. Orta çağda katedral ve küçük bir ev aynı üslupta yapılıyor. Önemli ve basit yapılar ancak boyutları ve bazen kullandıkları malzeme bakımından birbirinden ayrılıyordu. Kent bütün yapılarıyla güzeldi. Endüstrinin zorla kabul ettirdiği çalışma biçimi insan emeğini aşağılamış, zanaatkarlık döneminin sanatını öldürerek yalnızca çirkinlik yaratmıştır. Her beceri sahibi insanın içinde yaşadığı komüniteye bağlı olarak onunla dayanışma içinde fakat aynı zamanda bireyselliğini de kaybetmeden çalışmasıyla oluşmuş ve eski yapıları ve kentleri yükseltmiş halk sanatının yerini alan bu ezici çalışma biçiminin güzellik yaratması mümkün değildir. William Morris bir sosyalist olarak çalışan sınıfların şartlarının maddi yönden düzeltilmesi için mücadele verirken, aynı zamanda çalışmanın tekrar zevk verici bir duruma dönüştürülmesini özellikle savunmaktadır. Nitekim Hiçbir Yerden Haberler adlı ütopyasında da görüldüğü gibi onun sosyalizmi daha çok ekonomiye fazla yer ayırmayan bir estetin sosyalizmidir. Kendi ütopyasından 2 yıl önce 1888'de yayımlanan Bellamy'nin Geçmişe Bakış adlı ütopyasındaki iş ordusunu sıkıcı bulan Fourier'ın Flansteri ve benzeri türden bütün ideal sitelerin ancak yoksulluğa karşı bir sığınak olabildiklerini ileri süren Morris'in eleştirileri ve ileriye dönük önerilerinde asıl rolü oynayan estetiktir. Endüstriye karşı tutumunun bir uzantısı olarak ütopyasında büyük kentleri ortadan kaldırmıştır. Londra'nın pis mahallelerinin yerlerini parklara ve müzelere bıraktığı, ırmak kıyılarını fabrika bacaları yerine güzel kır evlerinin kapladığı, herkesin istediği mesleği serbestçe seçip üretimin soyut bir pazar için yapılmadığı bu ideal ülke hiçbir şeyin ziyan olmadığı büyük bir bahçeyi andırmaktadır. Kent kırları istila etmiş fakat kentli istilacılar eski zamanların savaşçı istilacıları gibi istila ettikleri yerden etkilenerek kentli olmaktan çıkmışlardır. Kent ve kır arasındaki fark ortadan kalkmıştır. Kropotkin, geleceğe kural konamaz. Yukarıda özetlediğimiz gibi ilerici şehircilik örnekleri bilime, tekniğe güven besleyip ulaşılacak ideal insan tipine yaraşır kenti oturma, çalışma, dinlenme gibi kullanım biçimlerine göre bölerek her kullanım biçimi için de standart bir yapı öngörmüştür. Bu anlayış kentini düzenli ve çok temiz olarak sunarken, kültüralist akım maddeci uygarlığa karşı kültürü, mal karşısında eseri savunmuş, doğayla uyum içinde yaşatmayı amaçladığı insanlarına ortaçağ kentlerini örnek alan, farklılığın önceden kesirilemezliğin gerçekleştiği organik bir kent tasarlamıştır. Fakat bu farklılıklarına rağmen her iki şehircilik anlayışı da önceden söylediğimiz gibi kentle birlikte toplumu da değiştirme kaygısını taşımaktadır. Ayrıca her iki anlayış içinde betimlemeler farklı olsa da geleceğin kenti örnek olarak tasarlanmakta, Kent, bir süreç ya da bir problem olarak düşünülme yerine her zaman indirgenebilir bir nesne, bir şey olarak ortaya konmaktadır. Bu ortak özellik Marx ve Engels tarafından olduğu gibi Kropotkin tarafından da özellikle eleştirilmiştir. Bu anarşist düşünür, ilerici ütopyaların havasını solunamaz buluyor, geleceğe kural konamaz diyerek üniformalarıyla, düzen ve disiplinleriyle her şeyi belirlenmiş örnek komünistlerin en güzel eleştirilerinden birini yapıyordu. Hemen bütün komünler neredeyse tam bir dinsel coşkunluk atılımı sonucu kuruldu. İnsanlardan insanlığın öncüleri olmaları, çok titiz bir ahlakın kurallarına boyun eğmeleri, komünist hayatla yeniden biçimlenmeleri, çalışma ve bunun dışındaki saatlerini, bütün zamanlarını komüne vermeleri, tamamen komün için yaşamaları isteniyordu. Bu sağduyudan uzak bir durumdu. Bu kesişler gibi davranmak ve insanlardan hiç gereği olmadan olmadıkları gibi olmalarını istemekti. Bir başka hata, komünü aileye göre biçimlendirmek ve ondan büyük bir aile yapmak istemekti. Bunun için her an aynı kız ve erkek kardeşlerle birlikte olmaya zorlanarak herkes aynı çatı altında yaşıyordu. Kropotkin'e göre yapılacak iş, kağıt üzerine her şeyiyle belirlenmiş ideal siteler çizmek değil, temel eğilimleri bulmaya çalışmak ve onlara yolu açmaktı. Küçük komünler uzun süre yaşayamazlardı. Çünkü sürekli beraber olan kız ve erkek kardeşler sonunda birbirlerinden nefret edecekti. Birkaç yıldan fazla yaşayamayacağı baştan söylenebilecek ortaklıklar, eğer varlıklarını sürdürebiliyorlarsa bu pek sevinilecek bir durum değildi. Çünkü bu durumda ya herkes bir kişiye boyun eğmiş ya da herkes bireyselliğini kaybetmiş demekti. En az bir düzine komün, bir federasyon oluşturmadıkça, komünist kovanın yok olması ya da hemen her zaman olduğu gibi bir tek kişinin elleri arasında düşmesi engellenemezdi. Kropotkin, Flansdar düşüncesinin terk edilip küçük evlerde oturulmasını tavsiye etmektedir. Ona göre Kabe'nin ve onu izleyenlerin yaptığı gibi, komün kurmak için Kuzey Amerika çayırlarına çekilmek yerine toplumla ilişkinin kesilmemesi gerekir. Toplumsal değişiklik isteyenler mücadelenin, değiştirilmek istenen toplumun yakınında olmalıdırlar. Komüne dönüştürülmüş bir kent de tek başına yaşayamayacağından, komünizme yönelik hareket bir köy ya da kentte değil, ancak kenti ve kırı içine alan geniş bir alan üzerinde başlayabilir. Marksizm ve kent. Marx ve Engels de Kropotkin gibi ütopist sosyalistlerin ideal sitelerini eleştirenler arasındaydılar. Her ikisi de erkenden kent sorununa eğilmiş, sorunu kendi sistemleriyle tutarlı bir biçimde incelemişlerdi.